Ayrım 21, sayfa 257. İlanı aşk teşebbüsü 2. Kızılderili kültüründe boncuk işi, Meiji dönemi baskılarında gelenek ve yenilik, dijital teknolojileri kullanarak antik mezarların yeniden yapılması, Amerika'daki tehlikeli mesleklerin fotoğraflarla kaydı, Çin kaligrafi sanatı, gerçeküstü ışık enstalasyonları, Pasifik adalarından tapa dokumaları sergisi, imza günü, antik Mısır'ın gizemleri, Norveç dansı. Pew, Boston'daki kültürel faaliyetlere yetişmenin imkansız olduğu sonucuna çoktan varmıştı. Belki iyi bir lokanta bulsak daha iyi olacak dedi Boston şehir rehberine bakıp içini çekerek. Bir yerde güzel bir akşam yemeği yiyebilirler. Devam et Pew, umudunu kaybetme. Abed'in sesi Boston Globe sanat takviminin arkasından yükselmişti. Yemek çok tehlikeli. Caz çavlak ortada kalır. Kültürel faaliyet daha az riskli. Gail'in hoşlanacağı bir şey bulmamız lazım. Bölünmüş benlik diye gayet ilginç bir fotoğraf sergisi vardı ama biraz fazla enerji gerektiriyordu çünkü şehrin 3 farklı yerindeki 3 farklı galeriye bölünmüştü. Müzik de bir başka olasılıktı tabii. Ömer bu sahada uzmanlığını gösterebilirdi. Ne var ki ev arkadaşları onun müzik zevkinin Gail'e fazla haşin gelmesinden ve her şeyi mahvetmesinden korkuyorlardı. Kadın çıplaklığının tezahürleri üzerine video enstalasyonu, Afrika maskeleri sergisi, şaşkın yüzlerindeki maskeleri düşürmek şarkiyatçılığın yeni yüzümü başlıklı bir konferans, video enstalasyonlarında kadın çıplaklığının tezahürlerini sorunsallaştıran bir panel. Telefon çaldığında Piyu bir anlık mola vermenin sevinciyle uzandı. Hala banyoda mı? Piyu ahizenin üzerinden Abed'e baktı. Allegri arıyor. Hala banyoda mı diye soruyor. Söyle, banyo artık onun yeni yuvası. Çikolatayı fazla kaçırmıştı Ömer. Gülen budaların laneti. Çikolata dükkanından dönüşte kendini banyoda bulmuştu. Allegri'ye söyle, devreye girip yardım etmemiz lazım dedi Abed birden ciddileşerek. Mesajı aracısız daha iyi iletebilmek için telefonu Piyu'nun elinden kaptı. Bence bu ishal meselesi fiziksel olmaktan ziyade simgesel. Aşkını itiraf edemediği için. Ruh kendini açık edemeyince beden boşaltıma başlıyor. Allegri'nin başka önerileri vardı. Çoğunluğu doğa faaliyetleriydi. Mesela balina seyri, belki aşk itiraf etmek için pek iyi bir yöntem değildi ama kim bilir. Civarda bir sürü turlar ve geziler düzenleniyordu. New England Akvaryumundaki deniz aslanlarını seyretmek, kıyaslamalı zooloji müzesinde doldurulmuş kuşlar hakkında bilgi edinmek, Harvard Doğa Tarihi Müzesi'nde bebek dinozorları görmek. Gail bunlardan hoşlanırdı kuşkusuz. Arboretum'da romantik bir yürüyüş kulağa daha da iyi geliyordu. Ömer'in mecali olsa hepsi mümkündü. İshal moralini bozmakla kalmamış, onu tuvalet merkezli bir çepere hapsetmişti. Dışarıda uzun zaman geçirmesi imkansızdı. ''Şimdi kapatmam lazım, doktor geliyor.'' diye fısıldadı Allegri. ''İyi şanslar.'' 18. yüzyıl Venedik'inde grafik sanatlar, Kore Yarımadası krizi üzerine konferans, Amerikan başkanlık seçimlerinde kullanılan mendil ve bandanalar sergisi, sömürge Hindistanından imgeler, Bizans kadınları ve dünyaları, ''Dur dur.'' diye bağırdı Abed. ''Bak bu kulağa iyi geliyor. Hem kadın hem Bizans. Bizans ve kadın.'' diye tekrar etti. Tam bir şevkle kelimelerin üzerine basa basa. ''Bu ortak bir nokta olabilir, ne dersin? Bir şekilde ikisiyle de ilintili.'' Sergi 4. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar bir dönemi kapsıyor. Fil dişleri, tuvalet malzemeleri, paralar, mühürler, muskalar toplam 200 nesne sergileniyordu. Herhalde bir noktada ilanı aşk etmek için yeterdi artardı. Pew artık araştırmaktan o kadar bezmişti ki ne teklif etseler üzerine atlayacak vaziyetteydi. Aşağı inip banyo kapısının önünde gözlem nesnesine bir sonraki hamlesini koro halinde ilan ettiler. Bizans kadınları mı diye homurdandı kapı ama neyse ki başka bir itirazda bulunmadı. Ömer ertesi günü yatağında dinlenerek geçirdi. Görünürde tezi üzerinde çalışıyor ama aslında Gail'e çıkma teklif edecek cesareti kendinde bulabilmek için gündemdeki bu yeni konuyu inceliyordu. İlk başta Bizans kadınları üzerine kısa bir keşif gezisi yapma niyetindeydi ama artan bir ilgiyle kendini konuya kaptırınca keşif gezisi yolculuğa dönüştü. Saatler süren araştırmanın ardından insan üst sınıftan bir erkekse Bizans'ta yaşamanın gayet keyifli olabileceği ama özellikle aşağı sınıftan bir kadınsa bu konuyu bir kere daha düşünmesi gerektiği sonucuna vardı. Ama işte sıra dışı bir örnek vardı. Ayı terbiyecisinin büyüleyici kızı Theodora. Bizans'ın kenar mahallelerinde yetişmiş, önce müthiş bir oyuncu, ardından imparatoriçe ve dünya tarihinin en güçlü kadınlarından biri olmuştu. Onunla evlenebilmek uğruna Justinian, parantez içinde, kanunlar önünde kategorik olarak fahişe sayılan, oyuncuların senatörlerle evlenmesini yasaklayan bütün düzenlemeleri iptal etmişti. Theodora'nın onun üzerindeki etkisi işte bu kadar güçlüydü. İmparatoriçe olduktan sonra kadın haklarında büyük ilerlemeler sağlamış, fahişelere yardımcı olan, kerhaneleri yasaklayan, talihsiz kadınları koruyan kanunlar çıkarmıştı. Asla geçmişini unutmamış, kız kardeşlerinin acılarına gözlerini kapamamıştı. Ömer Theodora'nın hayatını okudukça onu büsbütün benzetti Gail'e. Akşama doğru Boston'da çikolatacı olmak yerine Bizans tahtına geçme fırsatı verilse, Gail'in de tıpatıp Theodora'nın yaptıklarını yapacağına ikna olmuştu. Bu dolduruşla tedirgin ruh çikolata dükkanını aradı ve biraz hoşbeşten sonra kulağına çalınan bu sergi konusunda Gail'in ne düşündüğünü temkinle sordu. Bizans kadınları ve dünyaları sergisi mi dedi Gail neşeyle, ya da en azından Ömer'e öyle gelmişti. Evet, harika bir sergi. Yarın gitmeyi düşünüyorum, belki sen de gelmek istersin. Ha, sesi durulmuştu. Ben zaten gittim ama sen de mutlaka git. Ömer telefonu kapattıktan sonra internetten alıp büyüttüğü Theodora'nın kocaman kahverengi mozaik gözlerine baktı kös kös. Artık o kadar da büyüleyici görünmüyordu bu gözler. İlanı aşk teşebbüsü 3. Şimdilik yeni yıl arifesinden beri Ocak ayının her günü Ömer Özsipahioğlu için zorlu geçmişti ama bu cumartesi geri kalan günlerin hepsini gölgede bırakacağı benziyordu. Bu etkiyi daha da artırmak istercesine gün çok erken başlamış, çok geç bitmişti. Sabahın erken saatlerinde bütün gece kesintisiz süren tuvalete taşınma dizisinin ne ilki ne de sonuncusunda aynanın tanıdık olduğunu söylediği bir görüntüye baka kaldı. Kendisine yorgun bir tebessüm koyverdi, karşılığında aynısından aldı. Gülüş görüntüsüyle kendisi arasında her sekişinde daha da yorgunlaşarak gidip gelirken kendini sezdirmeyen, belli belirsiz ama dönüşsüz bir kayıtsızlık çöktü üzerine. Belirsiz bir an için zamanda bir çatlak bulduğunu ve o çatlağı kullanarak içinde debelendiği durumdan kaçtığını hissetti. Bu his midesinde kabardı. Çabucak göğüs kafesi ve ciğerlerinden geçip gırtlağına yürüdü ve bastırılmış bir iç çekiş olarak dışarı bırakılana kadar durmadı. Her şey anlamsız görünüyordu. Her şeyin daha fazlasını alabilmek için bu bitmez mücadele, Gail'i kendine aşık etmek için duyduğu bu arzu, hatta Gail'in kendisi bile. Üzerine gelen bu coşkunluk içinde birer birer solarak hâllerini kaybettiler. Onu artık sevmiyor değildi. Tam aksine daha da fazla sevdiğini hissediyordu. Daha fazla ama daha farklı bir biçimde. Bu sevgi hem tümüyle maşuğa yönelik hem de onun dışındaydı. Gail kendisine duygusal, fiziksel hatta cinsel bir karşılık vermese bile bu hisle onu sevmeye devam edebileceği sonucuna vardı Ömer. Kendini öyle hafiflemiş hissediyordu. Bu ferahlığın nereden geldiğine dair en ufak bir fikri yoktu. Sadece müthiş bir duygu olduğunu biliyordu. Ginseng gibi. Tam bu anda ev arkadaşlarından biri banyoya dalıp ondan bu müstesna hissine bir at koymasını istese hiç tereddüt etmeden ginseng derdi. Ginseng duygusu. Kesinlikle ginsengti. Ama bir duygu olup olmadığı dahi şüpheliydi. İnsanın hiçbir şey hissetmemesini sağlıyordu. Hiçbir şey. İnsanın bir gölgesinin olması ama ona sahip olmaması gibiydi. Öyle bir hoşluk, adeta sıcakkanlı. Yüzünü yıkadı, çenesini köpürtmeye başladı ama yarıda durdu. Ginseng duygusu ona bunu neden yaptığını sordu. Sakallar sürekli uzadığı halde sen de uzayacağını, ertesi sabah yeniden tıraş olman gerekeceğini bildiğin halde aynı mecburiyet ve azimle her gün tıraş olmanın anlamı neydi? Madem sakalın böyle istiyor, bırak uzasın. Hayatın akışına müdahale etmek için duyulan bu ısrarcı ihtiyaç da niye? Ömer ev arkadaşlarına artık kendisi için mücadele etmeyi, aşkı konusunda bu kadar aceleci davranmayı bırakmalarını, her şeyi oluruna bırakmalarını söylemek için aşağı indi. Palas Vandras mutfağa gitti. Abet, Aroz'u yürüyüşe çıkarttığı, Piyu'da oturma odasında yerleri sildiği için mutfaktan gelen o daimi tıkırtı ancak bir manaya geliyor olabilirdi. Allegre iş başındaydı. ''Günaydın, bugün büyük gün, hazır mısın? Ama daha tıraş bile olmamışsın.'' Allegra aynı anda hem kaşlarını çatmış hem gülmüştü. ''Söyle bakalım, bu kabaklı strudeli nasıl pişireyim? Cevizli mi yoksa kuru üzümlü mü? Sence Gail hangisini daha çok sever?'' ''Kabaklı strudel. Kulağa şifre gibi geliyordu. Ceviz mi yoksa üzüm mü? Yoksa ikisi birden mi yoksa hiçbiri mi? Ne fark ederdi? Bu sadece dış görünümdü. Satıhtaki gölgeler. Oysa o öteye geçmek, öze inmek istiyordu.'' ''Neden hepiniz aşkımı itiraf etmemi istiyorsunuz? Sevgililerimizi onlara duyduğumuz hisler konusunda ille de bilgilendirmeli miyiz? Bunu ilan etmek karşılığında bir şey istediğim manasına gelmiyor mu? Her aşk ilanı bir bencillik bildirgesi değil midir?'' ''Ah garibim benim, merak etme, harika bir akşam yemeği olacak. Güven bana, çok beğenecek.'' diye onu teselli etti Allegri, felsefesini tümüyle göz ardı ederek. ''Ama bu telaş neden? Görüntüler arkalarındaki gerçeği görmemizi engellemekten başka ne işe yarar?'' ''Ben kendimden o kadar da emin olmadığım halde neden hepiniz benim için uğraşıyorsunuz? Ben kimim, ne istiyorum, illaki istemek zorunda mıyım? Birini, bir şeyi, illaki olmak zorunda mıyım? Birisi, bir şey. Belki aşk sevgiliyi kazanmayı değil, kendini onda kaybetmeyi gerektirir. Kendini kaybettiğinde ve ego kuleni yıktığında karşılığında sevilmişsin, sevilmemişsin ne fark eder? Karşılığında bir şey almayı beklemeden vermeye başladığın anda bütün evren ginseng olacak. Ginseng, ginseng. Ginseng değil.'' ''Bu tofu.'' dedi Allegri, Ömer'in önündeki tabağa işaret ederek. ''Ama sen endişe etme.'' diye ekledi. Balta girmemiş ormanlarda bulduğu Mogville'le konuşan, beyaz sömürgeci yandıran eğitici ses tonuyla. ''Yemek öyle nefis olacak ki her gün burada yemek isteyecek.'' Ömer teslim bayrağını çekip kıvranarak son zamanlardaki tek sığınağı banyoya yöneldi. Yanına Walkman'ini de almıştı. ''The Smiths'in What Difference Does It Make?'' (parantez içinde ''Ne fark eder?'' şarkısını dinlemek için. 3 dakika 11 saniye. Aslında Allegra bu sabah biraz sıkıntılıydı. Çünkü bu özel gün için yemek pişirmek beklenmedik ölçüde sinir bozucu olmuştu. Harika bir menü hazırlayabilmek için Nebatobur mutfağı üzerine bir ön araştırma yapmış ve dehşetle görmüştü ki sadece etten değil, yağ, yumurta, süt, peynirden ve bir yemeğe lezzet katan, pişirmeyi keyifli kılan her şeyden uzak durması gerekiyordu. Hayatında ilk olarak kendini mutfakta rahatsız hissetmişti Allegra. Bu yüzden de dinçleştirici bir yürüyüşün ardından neler yaptığını görmek için mutfağa dalan Abed'le Aroz'un büyük eziyetlerle derlenen menüye bu kadar ters tepki vermeleri çok ayıptı. Menü: çorba, mantarlı karnabaharlı pırasalı patatesli mısır çorbası. Ana yemekler: lahanalı bezelye püresi, patlıcan güveci, kapak strudel. Yan yemekler: patates doldurulmuş mantarlı krep, tahıllı sebzeli tofu. Tatlılar: havuçlu kek, kabaklı turta, havuç ve kabaklı kurabiye. Bu ne, manav bayramı filan mı kutluyoruz diye diklendi Abed. Allegra Abed'den nefret etti. Ama belki ne yeneceği sorununu çözmeden önce nasıl yeneceği sorununu çözmeleri gerekiyordu. Çünkü çok geçmeden Ömer'in banyodan çıkamayacağı anlaşıldı. İkindinin büyük bölümünü orada demir atmış geçirdi. Sadece aynadaki kararsız yüzünü seyretmek onu yeni bir dizi ontolojik ginseng soruya sevk ettiğinden değil, halen fiziksel açıdan pek zinde olmadığından. Hastalıklar sıralamasında ishal en alt kademededir. Hem bu kadar sıradan hem de böylesine dışlanmış tek hastalık. Ömer'i bu utançtan kurtarmak için üç gözlemci, yemekten önceki birkaç saat içinde mucizeler yaratacak bir tedavi düşünmeye çalıştılar. Böyle bir tedaviyi bilmedikleri ama o kadar da mucizevi olmayan başka tedavilerden haberdar oldukları için. Parantez içinde, çünkü iş ishale geldi mi herkesin ya birinden duyduğu ya da çocukluğundan hatırladığı abuk subuk bir tedavi vardır mutlaka. Hepsini aynı anda denemeye karar verdiler. Dolayısıyla bunu takip eden 3 saat zarfında Ömer ne çorbaya benzeyen ne de patates tadı olan Hindistan cevizi sütlü patates püresi, Allegra'nın tedavisi. Böğürtlen suyu, Natia Piedat'ın önerisi. Elma, alışverişe çıkmadan bir merhaba demek için uğrayan Oksana Sergiyenko'nun önerisi. Bir kase sıcak yulaf ezmesi, Piyo'nun anneannesinin tedavisi. Bir kase pirinç lapası, Zehra'nın telefonda söylediği tedavi. Muz, herkesin önerisi. Yoğurt ve şeftali, Zehra'nın telefonda söylediği tedavi. Böğürtlen suyuna karıştırılmış şarap, Latia Piedat'ın sonradan hatırladığı tedavi. Tekrar elma, Oksana Sergiyanko alışverişten bir torba Granny elmasıyla dönmüştü. Aile boyu kola, herkesin tedavisi ve antibiyotik niyetine bol bol sarımsak, Abed ve Piyo'nun tavsiyesi. Tüketti. Her şeyi yalayıp yuttuğunda karnı fıçı gibi şişmiş, ayaklarını sürüyerek yukarı çıktı. Ama bu sefer banyoya değil, biraz kestirmek ve bütün reiki güçlerini toparlayıp geyle gelmemesini rica eden telepatik bir mesaj yollamaya. Heyhat, mesaj yolda kaybolmuş olmalıydı. Akşam 19.15'te Gail ve Debra Ellen Thompson herkesle birlikte masaya oturmuş, bunca alakadan biraz şaşkın ama belli ki memnun menüyü övüyorlardı. Allegra, Gail'i Ömer'in karşısına oturtmuştu ama Ömer bakışlarını çorbasında yüzen pırasadan ayırmadığı için bunun farkında olup olmadığını anlamak zordu. Ara sıra midesinden yüksek bir gurultu sesi çıksa da üç gözlemcinin de iç ferahlığıyla müşahede ettikleri üzere artık banyoya koşma ihtiyacı kalmamıştı. Tedaviler işe yaramıştı, en azından bir tanesi. Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer. Masadakilerin hiçbiri son yemekteki gerilimi unutmuş görünmüyordu. Benzer bir sürtüşme yaşamamak için temkinli temkinli olası konuşma kanallarını araştırıyor, kimseye batmayacak konular arıyorlardı. Kimseyi gücendirmemek konusunda duyarlı, incitmeden eğlenme hevesinde böyle çok kültürlü gruplar içinde iyi bir yemek konusu şehir efsaneleri olduğundan bir saat boyunca bunlardan bahsettiler. Farklı ülkelerden olsalardı hepsi yer yer küçük değişikliklerle aynı hikayeleri duymuşlardı. Evinin yakınlarındaki bir süpermarketten aldığı turşu kavanozunun içinde kesik parmak bulan adam hem Faslı, hem İspanyol, hem Amerikalıydı. Yeni doğmuş bebeklerini yeni dadıya bırakan ve geç vakit eve döndüklerinde onu kocaman bir tabağın içinde patateslerle birlikte nar gibi kızarmış bulan genç çiftti. Sonra arabaları San Francisco depreminin olduğu gece çalınan, haftalar sonra içinde hırsızın tanınmaz hale gelmiş cesediyle bir binanın enkazı altında bulunan şu diğer çift vardı. Tabii nerede bir orman yangını olsa orada durmadan ölen şu dalgıç hikayesi vardı. Kocaman kovalı helikopterlerden tekrar tekrar alevleri atıyordu onu dünya çapında şehir efsaneleri. Şehir efsaneleri dünyanın özgür yurttaşlarıdır. Seyahat etmek için pasaporta, bir yerde kalmak için vizeye ihtiyaç duymazlar. Temasa geçtikleri kültürün rengini alan dilsel bukalemunlardır onlar. Hangi kıyıya ulaşsalar hemen yerlisi olurlar. Şehir efsaneleri kimseye ait olmayan ama herkesin malı olan özgür ruhlardır. İstanbul'da benzer şehir efsaneleriniz var mı diye sordu Allegra Ömer'e dönerek. Ve sorar sormaz özür dilercesine gülümsedi. Çünkü sorunun böyle yüz kızartıcı ölçüde naif olmasını ve niyetini bu kadar belli etmesini istememişti. Bizde şehir efsanesi var mı? Ne fark eder? San Francisco depreminde çaldığı arabanın içinde ezilen hırsızın hikayesi İstanbul depreminden sonra da anlatıldı. Sanki insanların ne hak ne hukuk gözeten felaketlere tahammül edebilmek için ilahi adalet tesellisine ihtiyacı var. Ama bunların hiçbirini söylemedi Ömer. Başını hiç kaldırmadan hı hı dedi. Bir iki saniye bekledikten sonra kendisiyle fikir birliğine varmış gibi ekledi. Hı hı. İlk hı hı ile ikinci arasında Gail gözlerini Ömer'in yüzüne dikti ve orada sevdiği bir şeyi daha gördü. Sistem arızası. Ömer varoluşunun içinde sistem arızasının sadece olasılığını, hatta eğilimini değil, kaçınılmazlığını barındırıyor, hatta neredeyse simgeliyordu. Herkesin ne istediğini, nereye gittiğini, neyi amaçladığını tas tamam bildiği başarı odaklı bir dünyada, bu kafası daima karışık, ayakla öz yıkım diğerlerinden farklıydı. Onu derinlere çeken ıstırabın çamurlu sularıyla kendisinin de tanışık olduğunu nasıl anlatabilirdi ona? Gail bir şey demek istiyormuş da nasıl ifade edeceğini bilemiyormuş gibi gülümsedi Ömer'i. Yapma canım diye fısıldamak isterdi ona. Hep korkudan. Sana her bakışımda gözlerinde gördüğüm bu hüzün, biz tanışmadan ve sen beni sevmeye başlamadan çok önce orada olan hüzün hep korkudan. Ama korkma artık. Çünkü sen istediğin müddetçe yanında olacağım. Bunların hiçbirini yüksek sesle söyleyemezdi. Bütün sözlerini bir çatal patlıcanlı güveçte yutup diğerlerinin konuşmalarını dinledi. Felsefe, fizik, kamu yönetimi, genetik mühendisliği. Sınavında neden sorusunu soran ve neden olmasın cevabını veren öğrenci dışında herkese sıfır yağdıran şu şehir efsanesi profesörü konuşuyorlardı. Sonra ülke ülke gezip yumurtalarını tatilcilerin derilerinin altına bırakan efsanevi örümcek vardı. Bir ülkede kaybolup diğerinde beliren ve her gittikleri yerde panik ve kargaşa yaratan tonlarca şeytan hikayesi vardı. Yerküreyi dolaşan bütün bu söylenti ve efsaneleri dinleyen Gail de bir iki şey söylemesi gerektiğini hissetti. ''Benim en sevdiğim eski bir şehir efsanesi'' dedi patavatsızca. ''Ücra bir köy kilisesinde kanlı gözyaşları döken Meryem Ana efsanesi. Ağlayan Meryemler, göz kırpan Meryemler, fısıldayan Meryemler. Bunlardan tonla var.'' O konuşmaya başladığı anda grup yarı felce uğramıştı. Bıraksınlar konuşsun, ondan sonra mı bozulsunlar, yoksa basiretle davranıp peşinen bozulsunlar da bütün söyleyeceklerini dinleme yükünden kendilerini mi kurtarsınlar bilememişlerdi. Biri hariç, hepsinin gözlerinde farklı tonlarda bir içerleme ışıltısı vardı. Ömer'in gözleri tabağındaki lahana bezelye püresine mıhlanmış olsa da dudakları şefkatli bir gülüşle aralandı. Katoliklerin çoğunluğu oluşturduğu besbelli dindar insanların önünde bu gafı yapması ne naif, ne tatlı, ne hoştu. ''Bu mucize işinde iyi para var bence.'' diye cırladı Gail, harekete geçirmeye başladığı tedirginlik girdaplarının farkına bile varmadan. ''Yani ağlayan Meryem çikolatası satsaydık para içinde yüzerdik değil mi Debra Allen Thompson?'' Debra Allen Thompson bezgin bezgin gülümsedi. Gail aynen devam etti. ''Bu ağlayan Meryem turizmi bütün zamanların en karlı şehir efsanesi olmalı. Hah yine başladık. Abed masanın başına oturdukları andan itibaren kısmen yemeğe mecbur bırakıldığı bu bitkisel menü, kısmen de herkesin gerilim yaratmamak için gösterdiği fazladan dikkatin başlı başına bir gerilim olması sebebiyle sinir sisteminde biriken bütün basıncı püskürterek sandalyesinde dikilmişti. Fırına sormuşlar bu kadar ateş içine nereden girer diye. Ne cevap vermiş biliyor musun Gail? Ağzımdan demiş. Aa bunu daha önce de söylemiştin dedi Pew refleksle. Abed'in dudaklarından nihayet tanıdık bir atasözü duymanın coşkusunu denetleyememişti. Tanıdık olması anlaşılır olması anlamına gelmese de. Ama sonra kırgınlığını gizlemeyi başaramayarak Gail'e döndü. Haklı olabilirsin Gail. Belki bazı insanlar başkalarının inançlarıyla para kazanmaya çalışıyor olabilirler. Ama bu bahsettiğin mucizelerin sahte olduğu anlamına gelmez. Bu sessiz gerilim, anlık kopukluk, uzun ve yankılanan bir karın gurultusuyla bölündü. Bakire Meryem, Virgin de Guadalupe'nin bize tezahürünün kanıtı olarak imgesini bırakması başlı başına bir mucizedir. Bunun yanı sıra bazı önemli mesajlar da bırakmıştır diye mırıldandı Pew. Yanakları kızardıkça gözlüğünün ardındaki gözleri de buğulanıyordu. Bu mesajın bir şehir efsanesiyle karıştırılabileceğini zannetmiyoruz. Gail, çenesine yerleşen bir sırıtış, gözlerinde tekinsiz bir parıltıyla o kadar kolay geri adım atmayacağını kanıtlamaya hazır ağzını açtı. Tam o anda Ömer başını kaldırıp iki saattir ilk olarak yüzüne bakmayı başarabildi. Açık ağzının gölgelerinde önceden gelen bir akis gibi söyleyeceklerinin hışırtısını duydu. İnsanların yüreklerindeki en küçük umudu bile sömüren bir sistemden uzaklaşmak gerekliliğinden bahsettiğini duydu. Bu hayatı deniz üzerinde bir insan tekne gibi ayağının altında asla katı bir şey bulundurmadan her an herhangi bir yere yelken açmaya hazır yaşamayı övdüğünü. Her gece ertesi sabah asla geri dönmek istemeyeceğin yabancı bir ülkede uyanma korkusuyla uyuduğundan bahsettiğini duydu. Ölümden ve ölümsüzlüğün tek yolunun ismini, yerini değiştirmek, kendini terk etmek, ölmeden ölmek olduğundan söz ettiğini. Dur canım diye fısıldamak isterdi ona. Hep korkudan. Seni ne zaman dinlesem dilinden dökülen bu öfke, biz tanışmadan, ben seni sevmeye başlamadan çok önce orada olan öfken aslında hep korkudan. Ama korkma artık. Çünkü sen istediğin müddetçe yanında olacağım. Bunların hiçbirini yüksek sesle söyleyemedi. Bütün sözlerini bir çatal püreyle yutmaya çalıştı. Yine de kendi içindeki sesleri duymamak için başkalarının konuşmalarını kâfi derecede dinlemişti. Aniden kendisinin de birkaç kelime etmesi gerektiğini hissetti. Sanırım hepimiz bir mucize bekleriz ama farklı şekillerde. Bunu tek yapan Katolikler değil. Hepimiz benzer beklentiler taşırız. İsimleri başka başka olsa da altında yatan aynı temel özlemdir. Tek düze hayatlarımızı aydınlatacak bir mucize. Bir mucize, bir kurtarıcı ya da bir sevgili, hepsi bir. Ben bu beklentiyi paylaşabileceğimi hiç düşünmemiştim ama bu gecenin yegane sebebi ve bunlar da saatlerdir söylediği ilk kelimeler olduğundan Ömer bir anda tüm masanın ilgi odağı olmuştu. İşte bu pür dikkat dinleyicilere yöneltti konuşmasını. Kendimdeki değişimi seyrediyorum. Aşık olmanın bir mucizeye inanmaya benzediğini düşünmeye başladım. Aşk da beklentiler ve inançlarla ilgili. İnsan kendisi için hala kurtuluş ümidi olduğuna ve günün birinde özel birinin bunu mümkün kılacağına inanıyor. Bir mucize özlemi değil mi bu? Bu dünyadan fazla bir şey beklememen gerektiğini bilsen de içindeki bir şey diretiyor. Umut etmeyi sürdürüyor. Sevdiğin kişinin seni seveceğini umut etmeyi. Derin sessizlik. Öyle derindi ki Aroz'u gerginleştirmişti. Tap tap. Aroz kuyruğunu iki kere yere vurdu. Kimse umursamadı. Tıpkı benim senin için nicedir hissettiğim gibi. Gail. Tap tap. Anonim bir iç çekiş. Belki de Abed'in tabağında el değmemiş vaziyette duran tofudan çıkmıştı. Belki birlikte olmalı, hatta birlikte yaşamalı, hatta ve hatta evlenmeye cesaret etmeliyiz. Bu mucizenin ne olduğunu beraber görmek için diye devam etti Ömer ya da masada Ömer'e benzeyen biri. Bu noktada kaybedecek bir şey olmadığından ekledi. Tıpkı bütün aşıkların yaptığı gibi. Ağzı patates harçlı mantar krepiyle dolu olduğu ve son birkaç dakikadır çiğnemeyi unuttuğu için Gail, ilk başta ancak anlaşılmaz bir ses çıkarabildi. Aşıkların yaptığı gibi mi dedin? Herkes bundan sonra gelecek olan lafın korkusuyla Gail'in merhametsizce soğuk bir tepki vererek Ömer'in billur kalbini bin parçaya böleceği endişesiyle durakladı. Ne var ki patates harçlı mantar krepini nihayet yuttuğunda Gail'in fırın ağzından sadece şu sözler çıktı. Ben de seni seviyorum. Derin, derin sessizlik. Sonra bir iç çekiş. Ama bu sefer kesinlikle tofu'dan değil. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Theodora. T-H-E-O-D-O-R-A. Ginseng. G-I-N-S-E-N-G. Strudel. S-T-R-U-D-E-L. Virgin. V-I-R-G-E-N. Guadalupe. G-U-A-D-A-L-U-P-E.